Ayrım 29.
Bazı eserlerde belirtik ya da örtük önermeler, bağlamın bütününün içinde gerektiği gibi sindirilemediğinden, bunlar bağlamdan koparak fırlar ve ahlaki ya da dini bakımdan değerlendirmeyi davet ederler. Buna en ileri bir örnek, Ziya Gökalp gibi bir şairin fikirlerini manzum halde ifadeye çalıştığı zaman ortaya koyduğu önermelerdir. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan gibi bir önerme, şairin içinde dramlaştırılmadığı için doğruluk iddiası taşıyan bir önerme olarak kalıyor. Bu durumda fikri kendi inançlarımıza göre değerlendirmeye zorlanır, doğru ya da yanlış diye yargılarız. Şair işte buna engel olmalı, şiirin parçalarını bütünün dışında ele almamalıdır. Mesele, görüşlerin doğru yanlış olması değil, eserin bağlamı içinde yüklenmeleri gereken işlevin dışına çıkıp çıkmamalarıdır. Eserin yapısı bir sanat yapısıysa, eser bir estetik obje olabilmiştir ve o zaman bizi kendi çerçevesi içinde hapseder. Dış dünyaya yollayarak karşılaştırmalar yaptırmaz. Eserdeki görüş bir genellemenin ortaya konulması değil, bir durumun dramatize edilmesidir. Diyebiliriz ki Orhan Veli'nin geçen bölümde incelediğimiz Kitabe-i Seng-i Mezar şiirinde "Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı" önermesiyle dile getirilen görüş, şairin bağlamı içinde kalmakta ve biz de bunu inançlarımıza göre değerlendirmeye zorlanmamaktayız. Bazı kısa şiirler ve bir takım eserler için bu iddia doğru da olsa, yazarın belli bir düşünceyi anlatmak istediği öyle eserler vardır ki, bunlarda örtük bir tezin veya hiç değilse belli bir dünya görüşünün yer aldığı apaçıktır. Biçimciler bu çeşit eserlerde görülen felsefi, politik ve benzeri yönün de eserin bağlamı içinde kaldığını söylerler. Yazar bu fikirleri ileri sürmüyor onlarca, sadece gösteriyor. Bir romandaki "Ahmet Efendi o akşam evinden çıkıp kahveye gitti" cümlesinde yazar nasıl gerçekten böyle bir olayın geçtiğini iddia etmiyorsa, eserden çıkan örtük görüşü de evetlemiyor, sanki öyleymiş gibi ortaya koyuyor. Biçimcilere bu noktada hak verebilir miyiz? Milton, Camus, Sartre, Dostoyevski, Yevtushenko gibi yazarların eserlerindeki fikirleri kendi fikirleri olarak ileri sürmediklerini kim kabul eder? Bunlar düpedüz bir felsefesi, bir dünya görüşü olan yazarlardır ve okurla aralarında bir inanç sorunu baş gösterebilir. Bundan ötürü biçimcilerin inanç sorununa verdikleri cevap yetersizdir. Biçimcilere tam karşıt uçta yer alan bazı Marksistler ve ahlakçılar, yalnız kendi tezlerini savunan eserleri kabul etmek eğilimindedirler. Üst tarafı ya gereksiz ya zararlı sayılır. Bu aşırı tutumu teorik olarak benimseyenlerin pek çoğunun gerçekte daha hoşgörülü davrandığını, kendi tezini bulmadığı birçok kitaplardan tad aldığını söyleyebiliriz. Yalnız kendi inançlarımızı dile getiren eserlerden zevk alabilseydik, okuyabileceğimiz edebiyat çok sınırlanırdı. İnanç sorununa getirebileceğimiz kesin bir çözüm, bütün eserler için geçerli olabilecek kısa bir cevap yoktur. Bir kere unutmayalım ki, inanç çatışmalarının söz konusu olmayacağı çok genel temalı, duyguya dayanan, fikir yönü yok denebilecek eserler vardır. Birçok aşk şiirleri bu sınıfa girer. Bazı eserlerde ise belli bir dünya görüşü yer alır, fakat aynı görüşleri yansıtan eserlerden yine de tad alabiliriz. Sofokles, Homeros, Dante, Yunus Emre, Şolohov gibi apayrı görüşleri ve inançları olan yazarları zevkle okuyabilmemiz, inançlarımızı hiç işe karıştırmadığımız anlamına gelmez. Bu büyük yazarların eserleri yüzyıllar arasından sürüp gelebiliyor, çeşitli çağların ve kültür çevrelerinin insanlarına seslenebiliyorsa, bu başarı sanat değerlerinden başka ayrı mezhepleri ve felsefi görüşleri aşarak az çok bütün insanlar için ortak bir insanlık anlayışında, bir manevi değerler temelinde birleştikleri içindir. Bu gibi eserlerde inanmadıklarımızdan çok inandıklarımızdır ağır basan. Bundan başka bazı eserlerde inançlarımızla çatışan fikirler eserin bütününü kapsamaz. Tolstoy'un Anne Karenina romanında beliren görüşlerden biri şu: ahlak ilkelerini çiğneyen bir insanın cezasını Tanrı verir. Bizim görevimiz bağışlamaktır. Birçok okur bu fikre katılmaz bugün ama yine de Anna Karenina'yı zevkle okur sanırım. Eserdeki görüşlere katılan okurların eser karşısındaki yaşantıları daha zengin olacağı için bunların o eserden daha fazla zevk almaları doğaldır. Ama görülüyor ki birçok hallerde eserdeki inançlara okurun katılmaması eserle arasında aşılmaz uçurumlar açmıyor. Daha doğrusu dereceleri var bunun. Bazı eserlerin şiir, oyun, roman, fikri yönü vardır. Ama bu yön okurun gözünde yüzeyde kalmış ve basit bir felsefi düşünce ise okurun eserden alacağı zevki köstekleyebilir. Bir eserin benimsediği değerler sistemi basit olmayabilir ama okurun inançlarına çok aykırı düşüyorsa okur için o eserden zevk alma imkanı hemen hemen ortadan kalkar. Hele öyle eserler olabilir ki ana tezi okurun çok önemli saydığı ve şiddetle duyduğu bazı inançlara zıttır. Diyelim ki zencileri insandan saymayan, onları köle gibi kullanmayı, sömürmeyi yerinde bir davranış olarak savunan bir romanı, usta bir yazarın eseri de olsa bu görüşün şiddetle karşısında olan bir okurun zevkle okuyabileceğini düşünemeyiz. Anlaşılıyor ki bütün eserlerin değilse de bazı eserlerin felsefi bir yönü var. Eserdeki görüş okurun inançlarıyla uyuşabilir, bazen önemsiz derecede çatışabilir, bazen de şiddetle çatışabilir. O halde değerlendirmede durum ne olacak? 1. Bazı eleştiricilere göre eserdeki görüşle okurun inançları uyuşuyor, yani okur görüşü doğru buluyorsa değerlendirmede bunu hesaba katmamalıdır. Çünkü bir eserin iyi olması için eserdeki görüşün doğru sayılması ne gerekli ne de yeterli şarttır. Yeterli değildir çünkü doğru bulduğumuz görüşleri ileri süren nice eser vardır ki iyi saymayız. Yoksa görüşlerine katıldığımız her esere iyi sanat eseridir derdik. Gerekli şart değildir çünkü yazarın görüşlerine katılmadığımız halde beğendiğimiz çok eser vardır. Pagan inançlarıyla yazılmış Yunan tragedyalarındaki kader inancını paylaşmasak da bu eserleri sever ve değerli buluruz. Bu iddiaya karşı çıkarak diyeceğiz ki eserdeki görüşün doğruluğu değer bakımından ne yeterli ne de gerekli şarttır. Ama değerlendirmede geçerlidir, relevant. Doğruluk kendi başına bir ölçüt teşkil etmezse de bazı hallerde eserin verdiği yaşantıyı zenginleştirdiği için önemlidir. Ancak görüşün esere sanatsal şekilde işlenmesini şart koşarız. Eserdeki görüş, olay örgüsüyle, kişilerle, tonla, simgelerle kenetlenerek esere sanat yönünden bir şey katmalıdır. Şunu da söylemek gerekir ki, sanat açısından başarılı da olsa, eserdeki görüşü doğru bulmakla yetinemeyiz. Temelde inançlarımıza uyan görüşü, yazar yüzeyde kalarak, basitleştirerek vermişse, eserin fikri yönü yaşantımıza bir şey katmaz. İsteriz ki yazar belli bir görüşün dile getiriliş imkanlarını zorlasın, incelikleri, derinliği, karmaşıklığı, gücü bakımından okurun o zamana kadar fark etmediği bir şeyler versin. Ancak böyle olursa fikri yön esere bir boyut kazandırır ve yaşantımızı zenginleştirir. 2. Okurun inançları eserdekilerle uyuşmuyorsa ve uyuşmazlık okur için önemli değilse, inançlar bir yana bırakılabilir ve değerlendirmede hesaba katılmaz. Özellikle başka bir çağın kültürünün ürünü olan eserlerde bu durum belirebilir. Sofokles'in Antigone oyunu bizim inançlarımızdan çok farklı inançlar üzerine kurulmuştur. Antigone'nin kardeşinin ölüsünü gömmek için ölümü göze alması ve bu uğurda hayatını feda etmesi, o çağdaki Yunan adetlerine, gömülmeyle ilgili inançlara bağlıdır. Tragedyayı anlamamız için bunlar hakkında fikir sahibi olmamız gerek. Ama bir kere bu bilgiyi edindik miydi, Antigone'nin davranışını anlamlı ve tutarlı buluruz. Tragedyanın zevkine varmamız için ölüleri gömmeyle ilgili inançları paylaşmamıza gerek yoktur. 3. Ama eserdeki inançlar okurunkilerle şiddetle çatışıyorsa durum ne olur? Yine bazı eleştiricilere göre inançların yanlış sayılması, eserin sanat bakımından değersiz sayılması için bir sebep değildir. Hiç inanmadığımız görüşleri olan birçok büyük eser vardır. Buna karşılık bizce yanlış görüşleri olmayan nice eser vardır ki bizce kötüdür. Bundan ötürü yanlış görüş, değersizlik için ne yeterli ne de gerekli şarttır. Hatta geçerli de değildir. Eserin tadına varabilmek amacıyla inanmamazlığımızı bir süre için bir yana bırakır ve eserdeki dünya görüşünü benimser, bir de o görüşün açısından dünyaya bakmayı deneriz. Bu eleştiricilerin söyledikleri, inançtaki yanlışlığın okur için çok önemli olmadığı hallerde geçerlidir. Fakat inançların şiddetle çatışması, okurun eserden alacağı tadı etkiler. Bu durumda eserin sadece sanat yönüne bakarak hayat ve dünya hakkında söylediklerini kendi inançlarımızla karşılaştırmamamız istenemez. Madem ki edebiyat eserlerinde bazen belli felsefi görüşler öne sürülmektedir, eleştiricinin biçim sorunlarıyla yetinmeyip bunlarla da hesaplaşması gerekebilir. Kısacası, bir edebiyat eserini yalnızca fikirlerine, felsefesine dayanarak hiçbir zaman değerlendiremeyiz. Değerlendirmeyi bunlara dayanarak yapanlar, eleştiriciden çok ahlakçı, politikacı, sosyolog ya da felsefeci sayılabilirler. Sadece estetik açıdan eleştiri yapanlarsa, yazarın hayatla, toplumla, insanla, dünya ile ilgili şeyler söylemek istediği ve bundan ötürü fikirlerin önemli bir yer işgal ettiği eserler karşısında eleştiriden bekleneni veremezler. Bir eleştiricinin ilk ödevi, elindeki esere bir sanat eseri olarak bakmaktır. Ama bundan fazlasını gerektiren eserler karşısında geri yanına gözünü kapamak zorunluluğu yoktur. Yazarın görüşlerini, düşüncelerini, tutumunu incelemek, tartıp biçmekle eserin hakkını vermek ve ona göre değerlendirmek yerinde bir davranıştır. 14. Bölüm. Edebiyatın tanımı ve değer ölçütleri sorunu. Çeşitli eleştiri yöntemlerini incelerken gördük ki, her bir yöntem esere kendine göre bir açıdan bakmakta, belli bir takım yönleri üzerine eğilmektedir. Genellikle eleştirmen, kendi bilgisine, yeteneklerine, sanat anlayışına en uygun yöntemi, esas yöntemi olarak benimser ve diğerlerinden de yararlanır. Hangi yöntemi kullanırsa kullansın, bir eleştirmenin söylediklerini kabaca üç kategoriye ayırabiliriz. Betimleyici, açıklayıcı, yorumlayıcı, değerlendirici. Betimleyici dediğimiz kategori, doğru ya da yanlış olabilecek sözlerdir. Eserin kaynağını ya da tarihini, bir oyunun diyelim ilk defa ne zaman temsil edildiğini saptamak, yorumlamaktan ve değerlendirmekten ayrı bir şeydir. Bu gibi soruların bir tek doğru cevabı vardır. Ama bu doğru cevabı her zaman bulamayabiliriz. Çünkü elimizdeki belgelerin yeterli olmaması imkanı vardır. Gel gelelim, bu imkansızlık sorunun niteliğini değiştirmez. Eleştirmen, eserin olay örgüsü, kişileri, tekniği ve benzerleri hakkında da sadece betimleyici şeyler söyleyebilir. Şahin'de, Nazilli'de reji ambar memuru olan birinin kızıdır. Çok genç yaşta evlenir. Selahattin Bey, hiçbir olumlu sonuç elde edemeyince Şahinde'yi kendi haline bırakır, kendisi de rakıya sığınır. Fethi Naci'nin Kuyucaklı Yusuf'u eleştiren yazısındaki bu cümleler de betimleyicidir. Romanı okuyan herkesin görebileceği şeylerdir. Açıklama ya da yoruma gelince, çok daha çetrefil bir sorun bu. Ama bu bölümde yorum sorunu değil konumuz. Şu kadarını söyleyelim ki, açıklama ya da yorum, betimleyici kategori gibi cevabı tek olan ve bundan ötürü herkesçe doğru ya da yanlış sayılacak türden sözler olmadığı için tartışmalara ve anlaşmazlıklara açıktır. Eleştirmen sadece betimleyici kategoride kalabileceği gibi açıklama ve yorumlamayla da yetinebilir. Ama bazen de eser hakkında değer yargıları verir. İyi, kötü, büyük, X'ten daha başarılı gibi. Bu bölümde değerlendirme yapılırken kullanılan ölçütlerin sanatın tanımıyla olan ilişkisini, sanatın özü ya da işlevine bakarak nesnel ölçütlerin elde edilip edilemeyeceğini inceleyeceğiz. Edebiyat kavramı tanımlanabilir mi? Çeşitli eleştiri yöntemlerini inceledik ve gördük ki bunlardan her biri sanat eserini değerlendirirken farklı ölçütlere dayanıyorlar. Bu ölçütlerden hangilerinin geçerli olabileceğini nasıl kararlaştırabiliriz? Geleneksel bir görüşe göre bu gibi durumlarda kavramların tanımlarını yapmak şarttır. Yani, üniversitede eğitim nasıl olmalıdır sorusuna cevap verebilmek için her şeyden önce üniversitenin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Sanatta da hangi ölçütlerin geçerli olduğunu tayin edebilmemiz için her şeyden önce sanatın ne olduğunu bilmeliyiz. Başka bir söyleyişle, sanatı sanat yapan yeterli ve gerekli özellikleri tanımlayabilmeliyiz. Çünkü bir eser hakkında iyi yargısını vermek, bu yeterli ve gerekli özelliklerden birine sahip olduğunu söylemektir. Eğer bir eleştirmen bir eseri içtenlikle yazıldığı için övmüşse, içtenliğin sanatın özünü meydana getiren tanımlayıcı özelliklerden biri olduğuna inanıyor demektir. Öyleyse hangi sanat tanımı, hangi kuram doğruysa ancak o kuramın öne sürdüğü özellik ya da özellikler sanatta geçerli ölçütleri bize sağlar. Ama buraya kadar incelediğimiz kuramların her biri sanatın, edebiyatın doğru tanımını yaptığı ve bütün sanat eserlerinde bulunan ortak bir özü, sanatı sanat yapan şeyi keşfettiği iddiasındaydı. Gel gelelim, şimdiye kadar sanatın tanımı üzerinde anlaşmaya varılamamış. Kuramların her biri başka bir tanıma varıyor. Bununla beraber denebilir ki, anlaşmaya varılmamış olması, sanatın bir özü olmadığını kanıtlamaz. Sanatın özünü yakalamak çok zor olduğu, daha çok çalışma gerektirdiği için henüz doğru cevabı bulamadık. Daha dikkatle inceler, üzerinde uzun uzun düşünürsek, eninde sonunda sanatın doğru tanımını yapabiliriz. Eğer yapabilirsek, bu tanıma dayanarak değerlendirmede kullanılacak doğru ölçütleri de bulabileceğiz demektir. Oysa bugün birçok filozof, sanatın tanımını yapmaya kalkışmanın boşuna bir çaba olduğu inancındadırlar. Güç tanımlanan bir kavram olduğu için değil, tanımlanamaz olduğu için. Wittgenstein'ın açtığı bu yolu izleyenlerin düşüncesi şu: biz sanırız ki bir kavramın anlamı onun tanımıyla saptanır. Yani bir kavramın neye işaret ettiğini bilmek demek, o sınıfa giren bütün nesnelerin ortak özelliklerini bilmek demektir. Bunlar kavramın özünü teşkil eder. Wittgenstein ise bir kavramın anlamını bilmenin, kavramın işaret ettiği bütün şeylerin sahip olduğu ortak özelliği, tanımını bilmek demek olmadığını, kavramı yerinde kullanmak ve işaret ettiği şeyleri tanımak demek olduğunu söylemişti. Kendisi oyunu örnek olarak veriyor. Türkçe'ye daha elverişli gördüğümüz için biz spora uygulayalım dedik. Spor nedir sorusuna geleneksel yoldan bir cevap ararsak, bütün spor kollarının ortak özelliğini bulmaya çalışırız. Güreş, futbol, tenis, yüzme, boks, yürüyüş, atletizm, kayak ve benzerleri arasında gerçekten ortak bir özellik var mı? Tenis, futbol, su topu, voleybol gibi oyunlar bir topla oynanır ama güreş, boks ve kayakta bu özellik yoktur. Atletizmde, yüzmede ve diğer birçoklarında bir yarışma özelliği vardır. Ama tek başına yürüyüş yapan adamı alırsak bu özelliği yoktur. Oysa onunkine de spor diyoruz. Bazıları keyif için, bazıları sıhhatli olmak için spor yaparlar. Bazıları ise para kazanmak için. Dikkat edilirse görülür ki bütün sporlar arasında ortak bir özellik yoktur. Bunlar arasında Wittgenstein'ın aile benzerliği dediği benzerlikler vardır. Bazılarında mevcut bir benzerlik diğerlerinde yoktur. Başka benzerlikler vardır. Bu benzerliklere dayanarak bunlara spor deriz. Yoksa bunların ortak özünü bildiğimiz için değil. Spor kavramının anlamını bilmek, onun doğru tanımını yapmak ya da bilmek değil, bu sözcüğü yerinde kullanmak ve nelere işaret ettiğini bilmektir. Edebiyat içinde durum aynıdır. Edebiyat sözcüğünün anlamını bilmek, onu tanımlamakla olmaz.